Ayrım 8. Kendimi neden böyle kötü hissediyordum ki? Babayla sonunda dost olabilmiştik. Daha birkaç gün önce hayvanat bahçesine gitmiş, aslan Mercan'ı görmüştük. Kimsenin bakmadığı bir ara ayıya küçük bir çakıl taşı atmıştım. Daha sonra sinema parkın karşısındaki Dat Koda kebap evine gitmiş, tandırdan yeni çıkmış, sıcak nanla kuzu kebap yemiştik. Baba Hindistan'la Rusya'ya yaptığı yolculuklardan söz etmiş, karşılaştığı ilginç insanları anlatmıştı. Bombay'da tanıştığı, 47 yıldır evli olup 11 çocuk yetiştirmiş olan, kolları bacakları olmayan çift gibi. Bunun baba ile böyle bir gün geçirmenin, anlattığı öyküleri dinlemenin eğlence olması gerekmez miydi? Bunca yıldır istediğim şeye nihayet kavuşmuştum. Ama kendimi şu bakımsız havuz kadar boş hissediyordum. Bacaklarımı sarkıttığım havuz kadar. Gün batarken kadınlarla kızlar akşam yemeğini sundular. Pilav, köfte, tavuk, kurma. Karnımızı geneksel yöntemle doyurduk. Salona dörder beşer kişilik halkalar oluşturacak biçimde dizilmiş büyük minderlere oturduk. Yere yayılan masa örtüsünün üzerinden ellerimizle yedik. Aç değildim. Yine de baba, Kaka Faruk ve Kaka Hümayun'un iki oğlunun yanına iliştim. Yemekten önce birkaç viski yuvarlamış olan baba, sözü yeniden uçurtma turnuvasına getirdi. Herkesi nasıl yendiğimle, eve o son uçurtmayla birlikte nasıl döndüğümle böbürlenmeye başladı. Gür sesi salona egemendi. İnsanlar başlarını tabaklarından kaldırdılar, beni kutladılar. Kaka Faruk temiz eliyle sırtıma pat pat vurdu. Gözüme bir bıçak sokuluyormuş duygusuna kapıldım. Daha sonra gece yarısından epeyce sonra baba ile kuzenlerinin birkaç saatlik pokeri sona erince erkekler salona yan yana serilen döşeklere yerleşti. Kadınlar üst kata çıktı. Birkaç saat sonra hala uyuyamamıştım. Akrabalarım homurdanır, iç geçirir, horlarken ben bir sağa bir sola dönüp duruyordum. Doğruldum. Camdan içeriye üçgen biçimde bir ay ışığı hüzmesi sızıyordu. Hasan'ın tecavüze uğramasını seyrettim dedim. Baba uykusunda kıpırdandı. Kaka Hümayun homurdandı. Bir parçam birinin uyanmasını, duymasını istiyordu. Böylece ömrümün sonuna kadar bu yalanla yaşamak zorunda kalmayacaktım. Ama kimse uyanmadı. Bunu izleyen sessizlikte yeni lanetimin ne olduğunu anladım. Bu suç yanıma kalacaktı. Hasan'ın rüyasını düşündüm. Şu göle yüzdüğümüz rüyayı. Canavar falan yok demişti. Yalnızca su. Oysa yanılmıştı. Gölde bir canavar vardı. Hasan'ı bileğinden yakalamış, onu çamurlu dibe çekmişti. O canavar bendim. Uykusuzluk hastalığına o gece yakalandım. Hasan'la ancak 10 gün kadar sonra konuşabildim. Öğle yemeğimi yarım yamalak yemiştim. Hasan bulaşıkları yıkıyordu. Yukarıya odama çıkmak üzereyken Hasan tepeye tırmanalım mı diye sordu. Yorgunum dedim. Hasan da bitkin görünüyordu. Zayıflamış, şiş gözlerinin altında gri halkalar oluşmuştu. Ama bir kez daha teklif edince duraksayarak da olsa kabul ettim. Çamurlara bata çıka tepeye tırmandık. İkimiz de konuşmuyorduk. Nar ağacımızın altına oturduk ve ben hata ettiğimi anladım. Buraya gelmemeliydim. Ali'nin mutfak bıçağıyla ağaca kazıdığımız sözcükler. Emir ve Hasan, Kabil'in sultanları. Onları görmeye katlanamıyordum artık. Hasan ona Şahname'yi okumamı istedi ama ben fikrimi değiştirdiğimi söyledim. Odama dönmek istiyordum. Uzaklara baktı, omuzlarını silkti. Sessizce tırmandığımız yolu yine sessizce indik. Yaşamımda ilk kez dört gözle baharı bekliyordum. 1975 kışının geri kalanına ait anılarım oldukça puslu. Baba evdeyken yeterince mutlu olduğumu anımsıyorum. Birlikte yiyor, bazen bir film izliyor, bazen de Kaka Hümayun ya da Kaka Faruk'u ziyarete gidiyorduk. Arada bir Rahim Han uğruyor, baba çalışma odasında onlarla oturup çay içmeme izin veriyordu. Ona birkaç öykümü okumamı bile istemişti. Çok güzeldi. Böyle sürüp gideceğine ciddi ciddi inanmaya başladım. Bence buna baba da inanıyordu. Oysa ikimizin de bilmesi gerekirdi. Uçurtma yarışından sonraki 3-5 ay baba ile birlikte tatlı bir hayal dünyasına gömülmüş bir halde yaşadık. Birbirimize bambaşka gözlerle baktık. Kendimizi kandırdık. İnce kağıt, zamk ve çıtadan yapılma bir oyuncağın aramızdaki derin uçurumu kapatabileceği aldatmacasına göz yumduk. Baba yokken, ki genellikle yoktu, odama kapanıyordum. 2 günde bir kitap bitiriyor, öyküler yazıyor, at binmeyi öğreniyordum. Sabahları Hasan'ın mutfakta dolanıp durduğunu duyuyordum. Çatal bıçak şangırtılarını, çaydanlığın tıslayışını. Aşağıya kahvaltıya inmeden önce sokak kapısının kapanmasını beklerdim. Takvimimde okulun ilk gününü işaretlemiştim. Kalan günleri sayıyordum. Hasan'ın aramızı düzeltme çabaları beni dehşete düşürüyordu. Son girişimini çok iyi anımsıyorum. Odamdaydım. Ivanhoe'nun Farsça özet bir çevirisini okuyordum. Kapıma vurulduğunu duydum. Ne var? Nan almaya gidiyorum dedi Hasan kapının öteki yanından. Diyorum ki acaba sen de gelmek ister miydin? Kitaba devam edeceğim dedim. Şakaklarımı ovarak. Son zamanlarda ne zaman Hasan'ı görsem başıma bir ağrı saplanıyordu. Dışarısı güneşli dedi. Görebiliyorum. Biraz yürümüş oluruz. Sen git. Keşke sen de gelsen dedi. Durdu. Bir şey kapıya değdi. Koh bir ses çıkardı. Alnı olabilirdi. Sana ne yaptığımı bilmiyorum Emira. Keşke bana söylesen. Neden oyun oynamadığımızı anlayamıyorum. Sen bir şey yapmadın Hasan. Hadi git artık. Başımı kucağıma eğdim. Dizlerimle şakaklarımı sıkıştırdım. Şu otobüs muavinleri gibi. Ama senden bir şey isteyeceğim dedim. Gözlerimi sımsıkı yumarak. Ne istersen. Beni taciz etmeyi kesmeni istiyorum. Beni rahat bırakmanı istiyorum dedim sertçe. Bana aynı biçimde karşılık vermesini, kapıyı ardına kadar açıp asıl sen defol demesini istedim. Böylece her şey kolaylaşacak, düzelecekti. Ama böyle bir şey yapmadı. Dakikalar sonra kapıyı açtığımda orada değildi. Kendimi yatağa bıraktım, başımı yastıkların altına gömdüm ve ağladım. O günden sonra Hasan yaşamımın sınır çizgilerini aşmamaya özen gösterdi. Çevresinde dolanmakla yetindi. Ben de yollarımızın kesişmemesi için elimden geleni yapıyor, günümü buna göre planlıyordum. Çünkü o yakınlardayken odadaki oksijen tükeniyordu. Göğsüm sıkışıyor, soluk alamıyordum. Orada öylece dikiliyor, o küçük, havasız baloncuğun içinde yutkunup duruyordum. Öte yandan Hasan ortalıkta değilken bile yakınımdaydı. Bambu koltukta duran, evde yıkanmış ütülenmiş giysilerdeydi. Kapımın önüne bırakılan ılık terliklerdeydi. Kahvaltıya indiğimde sobada gürül gürül yanan odunlardaydı. Nereye dönsem onun bağlılığından, o kahrolası, şaşmaz sadakatinden bir iz görüyordum. Bahar başlarında yeni ders yılının başlamasına birkaç gün kala baba ile bahçedeydik, lale ekiyorduk. Karın büyük bir bölümü erimiş, kuzeydeki tepelerde yer yer yeşil çayır öbekleri belirmişti. Serin, gri bir sabahtı. Baba yanıma çömelmiş, toprağa kazıyor, ona uzattığım lale soğanlarını ekiyordu. Çoğu kişinin laleyi sonbaharda ekmeye yeğlediğini, oysa yanıldıklarını söylüyordu. Sözünü kestim. Baba, hiç yeni hizmetkar tutmayı düşündün mü? Lale soğanını bıraktı, küreyi toprağa sapladı. Bahçe eldivenlerini çıkardı, onu şaşırtmıştım. Çi, ne dedin sen? Yalnızca merak ettim de, böyle bir şeyi neden düşünecekmişim diye sordu ters ters. Düşünmezsin herhalde, öylesine bir soruydu işte dedim, fısıltıya dönüşen bir sesle. Söylediğime söyleyeceğime çoktan pişman olmuştum. Hasan'la arandaki sorun yüzünden mi? Bir süredir aranızda bir şeyler geçtiğini farkındayım ama derdiniz her neyse bunu aranızda halledin. Beni bulaştırma. Özür dilerim baba. Yeniden eldivenlerini giydi. Ben Ali ile birlikte büyüdüm dedi sıkılı dişlerinin arasından. Onu eve babam aldı ve öz oğluymuş gibi sevdi. Ali 40 yıldır bu ailenin bir parçası. Tam 40 yıl. Sen şimdi onu evden kovacağımı sanıyorsun öyle mi? Bana çevirdiği yüzü elindeki lale kadar kırmızıydı. Sana hiç el kaldırmadım Emir. Ama bunu bir daha duyarsam... Bakışlarını kaçırdı, başını salladı, tısladı. Yazıklar olsun. Hasan'a gelince, Hasan hiçbir yere gitmeyecek. Anlaşıldı mı? Başımı öne eğdim, serin toprağa avuçladım. Sonra da parmaklarımın arasından akışını seyrettim. Anlaşıldı mı dedim, diye kükredi baba. İrkildim. Evet baba. Sözümü kesiverdi. Hasan'ın yeri burası. Küreyi toprağa gerektiğinden çok daha sert daldırarak yeni bir çukur açtı. Burada ait olduğu yerde bizim de kalacak. Burası onun evi, biz de ailesiyiz. Bir daha sakın böyle bir şey isteme. Peki baba, özür dilerim. Lalelerin kalanını hiç konuşmadan ektik. Ertesi hafta okul açılınca rahat bir soluk aldım. Öğrenciler yeni defterleri, sipsivri açılmış kurşun kalemleriyle avluda toplandılar. Gruplar halinde gevezelik ediyor, sınıf mümessillerinin düdüğünü bekliyorlardı. Baba arabayı girişte uzanan toprak yola sürdü. Okul iki katlı, eski bir binaydı. Kırık camlar, yastı taş döşeli loş koridorlar, yer yer kalkmış sıvaların altından özgün, sarı boyası hala görünen bakımsız bir yapı. Oğlanların çoğu okula yürüyerek gelir. Babanın siyah mastengi kıskanç bakışlara hedef olurdu. Beni okula bıraktığında içim gururla dolup taşardı. Eski benim yani. Ama kendimi tutar, mahcup bir ifade takınırdım. Şimdi ise boşluk. Baba bana veda etmeden uzaklaştı. Her yıl yenilenen, uçurtma savaşından kalma yaraları gösterme faslını atladım, doğruca sıraya girdim. Zil çaldı, ikişerli sıralar halinde sınıflarımıza doğru yürüdük. En arka sıraya oturdum. ders kitaplarımızı dağıtan Farsça öğretmenimizin bol bol ödev vermesi için dua ettim. Okul odama kapanmam için bana yeterli gerekçeyi sunuyordu. Ödevlerse bir süre için o kış olanları, olmasına göz yumduğum olayı aklımdan uzaklaştırmamı sağladı. Birkaç hafta boyunca kendimi yer çekimine, momentuma, atomlara, hücrelere, İngiliz-Afgan savaşlarına kaptırdım. Hasan'ı, onun başına gelenleri düşünmemeyi başardım. Ama sonra her zamanki gibi zihnim o çıkmaz sokağa döndü. Hasan'ın tuğlaların üzerinde duran kahverengi pantolonuna. Karın üzerinde koyu kızıl, neredeyse siyah lekeler bırakan kan damlalarına. Yaz başında, durgun, puslu bir öğleden sonra Hasan'a tepeye gitmeyi önerdim. Yazdığım yeni bir öyküyü okumak istediğimi söyledim. Bahçeyi kuruması için çamaşır asıyordu. İşini hevesle bir çırpıda bitiriverdi. Şundan bundan konuşarak yokuşu tırmandık. Okulu neler öğrendiğimi sordu. Öğretmenlerimi, özellikle de geveze öğrencileri, parmaklarının arasından madeni bir çubuk geçirip parmaklarını sıkarak cezalandıran acımasız matematik öğretmenini anlattım. Hasan bunu duyunca yüzünü buruşturdu. İnşallah senin başına gelmez dedi. Şu ana kadar şansımın yaver gittiğini söyledim. Bunun şansla hiçbir ilgisi olmadığını bile bile. Sınıfta gevezelikte kimselerden geri kaldığım yoktu. Ama zengin ve herkesçe tanınan bir babam olduğu için madeni çubuktan paçayı sıyırıyordum. Nar ağacının gölgesine oturduk. Sırtımızı mezarlığın alçak duvarına verdik. Kavrulmuş sarı yabani otlar bir iki aya kalmaz tepeyi kaplardı. O yıl bahar yağmurları her zamankinden uzun sürdüğü, ilk yaza sarktığı için otlar hala yeşildi. Hala şurada burada kalmış karman çorman yabani çiçek öbekleri. Altımızda Vezir Ekber Han'ın güneşte parlayan beyaz duvarlı düz damlı evleri, avlulardaki iplere asılmış, esintide kelebekler gibi çırpınan çamaşırlar. Ağaçtan bir düzine nar toplamıştık. Yanımda getirdiğim öyküyü çıkardım, ilk sayfayı açtım, sonra yere bıraktım. Kalktım, yere düşen olgun bir narı aldım. Meyveyi havaya atıp tutarak sordum. Şunu sana fırlatsam ne yapardın? Hasan'ın yüzündeki gülümseme soldu. Anımsadığımdan daha büyük görünüyordu. Hayır, daha büyük değil, yaşlı. Mümkün müydü bu? Güneşten yanmış yüzünde derin çizgiler, gözlerinin, ağzının çevresinde kırışıklıklar vardı. Elime bir bıçak alıp bu çizgileri ben yontmuştum sanki. Ne yapardın diye yineledim. Beti benze atmıştı. Yanında duran, ona okumaya söz verdiğim öykünün sayfaları esintide uçuştu. Narı ona fırlattım, tam göğsüne isabet etti, patladı, kırmızı çekirdekleri havaya savruldu. Hasan'ın çığlığı, şaşkınlık ve acı yüklüydü. Sen de bana vur diye haykırdım. Hasan bir göğsündeki lekeye, bir bana baktı. Kalk, vur bana. Hasan kalktı. Ama orada afallamış bir halde öylece durdu. Daha bir dakika önce kumsalda keyifle yürüyen ve dev bir dalgayla okyanusa sürüklenen bir adam gibi. Ona bir nar daha fırlattım. Bu kez omzuna geldi. Meyvenin suyu yüzüne sıçradı. Vur bana diye bağırdım. Vursana Allah'ın belası. Keşke öylesine beklediğim cezayı verseydi de geceleri yeniden uyuyabilseydim. Belki o zaman eski halimize dönebilirdik. Ama ben ona narları fırlatırken Hasan yerinden kıpırdamadı. Korkak dedim. Sen korkağın tekisin. Ona kaç meyve attığımı anımsamıyorum. Sonunda bitkin, soluk soluğa durduğumda Hasan'ın üstü başı bir idam mangası tarafından delik deşik edilmişçesine kıpkırmızıydı. Yenik, tükenmiş, umduğunu bulamamış bir hadi dizlerinin üzerine çöktüm. İşte o zaman Hasan yerden bir nar aldı, bana doğru geldi, narı alnına hızla çarpıp yardı. İşte dedi çatlak bir sesle, meyvenin kırmızı suyu yüzünden kan damlaları gibi süzülürken, tatmin oldun mu? Kendini daha iyi hissediyor musun? Döndü, tepeyi inmeye koyuldu. Gözyaşlarımı özgür bıraktım, dizlerimin üzerinde öne arkaya sallanarak ağladım, ağladım. Seninle ne yapacağım Hasan, seninle ne yapacağım? Sonunda yaşlar kuruyup da güç bela tepeye indiğimde sorunun yanıtını biliyordum. O 1976 yazı, Afganistan'ın görece bir huzur ve uyum içinde geçirdiği o son yaz 13 yaşıma bastım. Baba ile aramız yeniden soğumaya başlamıştı bile. Bence nedeni lale ektiğimiz gün yeni hizmetkar bulma konusunda söylediğim o aptalca şeydi. Çok pişman olmuştum, gerçekten olmuştum ama bunu yapmasaydım bile bu kısa mola, bu mutluluk vasılası er ya da geç sona erecekti. Belki bu kadar çabuk değil ama mutlaka. Yaz bittiğinde sofradaki sohbetlerin yerini tabağa sürtünen çatalla bıçağın sesi almış, baba yemek biter bitmez çalışma odasına çekilmeye başlamıştı ve kapıyı ardından kapatmaya. Bense hafızla hayyama, tırnaklarımı dibine kadar yemeye, öykü yazmaya döndüm. Öyküleri deste haline yatağımın altında biriktiriyor, babanın onları dinlemek isteyeceğinden artık hiç emin olmasam da saklamayı sürdürüyordum. Babanın parti verme konusundaki düsturu şuydu: bütün dünyayı davet et, aksi halde bu bir parti olmaz. Doğum günümü bir hafta kala davetli listesini tararken bana armağan getirecek ve 13. yaşımı kutlayacak olan 400 küsur kakayla halanın en az 1/4'ünü tanımadığımı fark ettim. Sonra aslında benim için gelmediklerini anladım. Benim doğum günümdü ama gösterinin asıl yıldızının kim olacağını çok iyi biliyordum. Hazırlıklar günlerce önceden başladı. Ev babanın geçici olarak işe aldığı hizmetlilerle doldu. Bir dana ve iki koyunla çıka gelen, üçünün de parasını almayı reddeden kasap Selahattin örneğin. Hayvanları bahçede bir kavak ağacının altında kendi eliyle kesti. Kavağın dibindeki kıpkırmızı otlara bakıp kan ağaçlar için iyidir dediğini anımsıyorum. Hiç tanımadığım adamlar meşe ağaçlarına tırmanıp renkli ampuller metrelerce uzunluğunda uzatma kabloları astılar. Başkaları bahçeyi düzinelerce masa yerleştirdi. Üzerlerine örtüler serdi. Büyük partiden bir gece önce babanın arkadaşı Şarenao'da bir kebap evi bulunan Del Muhammed baharat torbalarıyla çıka geldi. Kasap gibi Del Muhammed de ya da babanın deyişiyle Dello hizmetlerine karşılık para almaya yanaşmadı. Babaya ailesine yaptığı iyilikler için çok şey borçlu olduğunu söyledi. Dello etleri terbiye ederken Rahim Han bana babanın lokantayı açması için Dello'ya para verdiğini fısıldadı. Baba parayı geri almayı kabul etmemişti. Ta ki bir gün Dello Mercedes arabasıyla gelip borcunu ödemeden buradan gitmeyeceğini söyleyinceye kadar. Anladığım kadarıyla doğum günü partin pek çok açıdan ya da en azından diğer partilerle kıyaslandığında çok büyük bir başarı oldu. Evi hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Konuklar ellerinde içki kadehleri, koridorları bile doldurmuştu. Merdivende oturmuş sigara içenler, kapılara yaslananlar vardı. Buldukları her yere ilişmişlerdi. Mutfak tezgahlarına, hole, hatta merdiven altına. Arka bahçede ağaçlarda göz kırpan mavi, kırmızı, yeşil ampullerin altına sohbet ediyor, dört bir yana saçılmış gaz yağı meşalelerinin ışığı yüzlerini aydınlatıyordu. Baba bahçeye bakan terasta bir sahne kurdurtmuş, bahçenin şurasına burasına hoparlörler yerleştirmişti. Ahmet Zahir bu sahnede akordeon çalıyor, neredeyse sır sırta dans edenler için şarkı söylüyordu. Her konuğu tek tek selamlamak zorundaydım. Baba bunu çok önemsiyordu. Ertesi gün hiç kimse çıkıp da onu görgüsüz bir evlat yetiştirmekte suçlamamalıydı. Yüzlerce yanağı öptüm, hiç tanımadığım kişilerle kucaklaştım, armağanları için teşekkür ettim. Zorla tebessüm etmekten yüz kaslarım sızlıyordu. Baba ile birlikte bahçede barın yakınında duruyordum ki biri "Doğum günün kutlu olsun Emir" dedi. Asef'ti ama yanında babası vardı. Asef'in babası Mahmut kısa boylu, çelimsiz biriydi. Esmer, dar bir yüzü vardı. Annesi Tanya ise sürekli gülümseyen ve gözlerini kırpıştıran ufak tefek sinirli bir kadın. Asef ikisinin arasında duruyor, sırıtıyordu. Boyu onlardan uzundu. Ellerini onların omuzlarına dayamıştı. Ana babasını bize doğru yönlendirdi. Onları buraya kendisi getirmiş gibi. O ebeveyndi de onlar çocuklardı sanki. İçimi bir ani ürperti yaladı. Başım döndü. Baba geldikleri için teşekkür etti. Hediyeni elimle seçtim dedi Asef. Tanya'nın yüzü seyirdi. Çırpıntılı gözleri Asef'ten bana çevrildi. Güvensizce gülümsedi. Sonra gözlerini kırpıştırdı. Babanın fark edip etmediğini merak ettim. Hala futbol oynuyor musun Asef Can diye sordu baba. Hep Asef'le arkadaş olmamı isterdi. Asef gülümsedi. Böyle şirin görünmeyi başarması öyle üperticiydi ki. Elbette kaka Can. Yanılmıyorsam sağa çıktın değil mi? Aslında bu yıl orta forvete geçtim dedi Asef. Böylece daha çok gol atabiliyorsun. Gelecek hafta Mekro Ryan takımına karşı oynayacağız. Sıkı bir maç olacak. Birkaç iyi oyuncuları var. Baba başıyla doğruladı. Biliyor musun, gençken ben de forvettim. İsterseniz yine olursunuz eminim dedi Asef. Babaya göz kırptı. Candan sevimliydi. Baba da ona göz kırptı. Babanın şu dünyaca ünlü tatlı dili sana da geçmiş. Asef'in babasını dirseğiyle dürttü. Ufak tefek adamcağız az kaldı yere yuvarlanıyordu. Mahmud'un kahkahası da ancak Tanya'nın gülümseyişi kadar inandırıcıydı. Ansızın merak ettim. Oğullarından az da olsa korkuyorlar mıydı yoksa? Gülümsemek için kendimi zorladım ama yalnızca dudaklarımı hafifçe kıvırmayı becerebildim. Babamın Asef'le samimiyeti midemi bulandırmıştı. Asef gözlerini bana çevirdi. Veli ile Kemal de burada. Doğum gününü kaçırmak istemediler dedi. Yüzeyin hemen altına silmiş kahkahalarla. Sessizce başımı salladım. Yarın benim evde voleybol oynamayı planlıyoruz dedi Asef. Bize katılmaz mısın? İstiyorsan Hasan'ı da getir. Babanın yüzü ışığıverdi. Hey, çok iyi bir fikir. Ne diyorsun Emir? Voleyboldan pek hoşlanmam diye geveledim. Babanın gözlerindeki ışığın söndüğünü gördüm. Huzursuz bir sessizlik çöktü. Kusura bakma Asefcan dedi baba omuz silkerek. Benim yerime özür dilemesi canımı sıktı. Yo, zarar yok dedi Asef. Ama davet geçerli Emircan. Her neyse, okumayı sevdiğini duydum. Ben de sana bir kitap aldım. En sevdiğim kitaplardan biri. Bana güzelce sarılmış bir paket uzattı. Doğum günün kutlu olsun. Pamuklu bir gömlekle mavi bir pantolon giymiş, kırmızı ipek kravat takmıştı. Siyah makosenleri pırıl pırıldı. Kolonya kokuyordu. Sarı saçları geriye doğru düzgünce taranmıştı. Görünüşte her ana babanın gerçekleşmiş hayaliydi. Uzun boylu, güçlü, iyi giyimli, terbiyeli, yetenekli ve gerçekten yakışıklı bir çocuk. Dahası bir yetişkinle bile şakalaşabilecek beceride. Ama ben gözlerinin ona ele verdiğini biliyordum. Bu gözlere baktığım zaman ön cephe yıkılıyor, geride gizlenen delilik bir anlığına da olsa yüzeye çıkıyordu. Alsana Emir, dedi baba. Hı? Armağanın, dedi biraz hırçın. Asefcan sana bir armağan getirmiş. Ah, dedim. Paketi Asef'ten aldım, bakışlarımı eğdim. Odamda tek başıma olmayı diledim. Kitaplarımla baş başa, bu insanlardan uzakta. Evet, dedi baba. Ne? Baba onu başkalarının yanında utandırdığım zaman yaptığı gibi sesini alçalttı. Asefcan'a teşekkür etmeyecek misin? Bak ne büyük bir incelik yapmış. Keşke baba ona öyle seslenmeyi kesseydi. Bana kaç kez Emircan demişti ki. Teşekkürler dedim. Asef'in annesi bana bir şey söyleyecekmiş gibi baktı ama söylemedi. Aynı anda karı kocanın henüz tek sözcük bile etmediğini ayrımsadım. Kendimi ve babayı daha fazla utandırmamak ama asıl Asef'ten ve o sırıtıştan kurtulmak için birkaç adım uzaklaştım. Geldiğiniz için teşekkür ederim dedim. Kalabalığın arasından eğrile büğrüle ilerledim. Demir kapıdan dışarıya süzüldüm. Bizden iki ev aşağıda geniş, boş bir arsa vardı. Baba, Rahim Ana söylerken duymuştum. Burayı bir yargıç almıştı. Bir mimar projeyi hazırlıyordu. Ama şimdilik toprak, taşlar, yabani otlar sayılmazsa boştu. Asef'in armağanının kağıdını yırttım. Kitabın kapağını ay ışığına doğru çevirdim. Hitler'in yaşam öyküsüydü. Kitabı bir çalı öbeğine fırlattım.